Ayrım 34.
Sayfa 398. Sonuç olarak gece muharebesi gece yarısından az sonraya kadar sürer. Düşman süngüyle püskürtülür ve makineli tüfeklerini bırakarak kaçmaları sağlanır. Ama bu gece Sarıkamış işgal edilemez. 29. Tümen kıtaları geceyi Sarıkamış yakınlarındaki ormanda geçireceklerdir. Bugün yaşananlar hakkında yıllar sonra kaleme alınıp hatıra kitaplarına dönüştürülmüş olan bazı notlar, özellikle de 9. Kolordu Kurmay Başkanı Kurmay Yarbay Şerif Bey'in aşağıda okuyacağınız notları, gerçekten olan bitenlerle epey çelişir görülmüş olmalı ki, başta 9. Kolordu Kurmay Yarbay Şerif İlden olmak üzere, 9. Kolordu Komutanı İhsan Paşa ve 29. Tümen Komutanı Kurmay Albay Arif Baytın hakkında, Sarıkamış'ın işgal edilememesinin suçluluğu karşısında kendilerini haklı çıkartmaya çalışmaktadır. Kanaati ifade edilmektedir. Kurmay Yarbay Şerif İlden, 9. Kolordu Kurmay Başkanı. Güneş batımından sonra gece saldırısı başladı. Bir tek topa mevzi aldıran başkomutan vekili şimdi de birkaç bölüm karlı bir yamaçtan Soğanlı Yaylası'na gece hücumu yapmasını düzenlemekle uğraşıyordu. Bu andan itibaren artık 9. Kolordu karargahı gerçek anlamda komutadan düşürülmüştü. Kolordu'nun komutası orta malı olup kaldı. Enver, Bronsart, Feldman ve hatta Guze toplara, alaylara, taburlara, bölüklere istedikleri gibi emirler verdiler. Ve bu emirlerden birçok zaman Kolordu karargahının değil, tümen komutanlarının bile bilgisi olmazdı. Gece hücumu güneş batışından sonra başladı, gece yarısına dek sürdü. Bu hücum için cepheden 86. alayı görevlendirdiler. 29. Tümenin öbür iki alayı ise soldaki ormanın içinden geçerek yaylaya çıkacak, Rusların sağ kanadını çevirecek ve Sarıkamış'a yürüyüp işgal edecekti. Herkes Sarıkamış'a hücum edilecek tepenin hemen arkasında sanıyordu. Çünkü elimizdeki 1/200.000 ölçekli haritada oltu paftası, kötü şansa mahkum bir hattat kalemi, kitabe kenarında birkaç yolun birleştiği bir noktaya, haritanın öbür yazıları tür ve oranında Sarıkamış adını oturtmuştu. Gerçekte Sarıkamış 8 kilometre kadar daha uzaktaydı. Komşu bir paftanın yakın bir yerini, yolların nereye gittiğini göstermek amacıyla haritanın kitabe çizgileri içine yazmak bazı ülkelerin topograflarına göre bir kuraldır. Fakat yazının türü metindeki yazılar türünden kesinlikle başka türlü seçilir. Bizim yazıları ayırmak adeta bir uzmanlık konusu olduğu için bazen hizmet ve çıkar yerine zarar vermek sakıncasını göz önüne almak zorunludur. Cepheden yürüyen bölükler zamanından önce ortaya çıkarıldılar. Bu nedenle çok kayıp verdiler. Bu üzücü sonuca neden olan yine Enver Paşa'nın acelesi merakı oldu. Bu noktayı açıklayalım. Bölükler ileriye yürüdü. Enver Paşa avcıyı adım adım izledi. Doğal olarak biz de birlikte. Almanlar başkomutan vekilinin böyle geceliğin bir avcı hattı önünde nereye kadar sürükleneceğini anlamayarak bir süre sessizce izlediler. Ay ışığı karlı yaylayı aydınlatıyordu. Ancak ormanların içi karanlıktı. Bu kez İhsan Paşa yeniden başkomutan vekiline başvurdu ve hücuma yürüyen alayın savaş etkisiyle yandan sevk olunan alaylarınsa pek derin ve karlı bir ormanı bütün gece yürümek güçlüğüyle takatsiz kaldıklarını anlattı. Tümenin birkaç saat dinlenip toparlanmasına izin verilmesini rica etti. Enver Paşa başka bir çözüm yolu bulamadığı için bu ricayı kabul etti. Hem başkomutanlık ve hem de kolordu ve tümenlerin karargahları orman içinde ateş yakarak beklemeye başladılar. Şimdi keskin bir soğuk ve şiddetli bir tipi başladı ve Enver Paşa'nın acelesinden doğan felaketi tamamladı. Erler ayaklarındaki çarıklarla diz boyu karlı orman yamaçlarını söktürmeyerek geceliğin subayların gözünden kaybolmuş ve şurada burada dinlenmeye koyulmuştu. Bunların içinde ateş yakmayı başaranlar vardı. Fakat birçokları da orada ebedi bir uykuya dalmışlardı. Yol boyunca perakende olarak birliğinden geri kalıp da donan giden erlerle ormanın içinde kalan talihsizler, gündüz olduktan sonra anlaşıldı ki tümenlerin yarasından bile çoktu. Yine bu erlerin bir bölümü binbir güçlükle geriye gitmek yolunu bulmuş ve Kızıl Kilise'ye canlarını atmışlardı. İşte böyle 29. ve 17. tümenler düşmana ulaşmadan önce Enver'in şeytani, melun ve sefil bir hevesi uğrunda gereksiz yere, hiçbir zorunluluk olmadan bir deneme uğruna mahvedilmişlerdi. Bu gece Enver bana yaylaya çıkarken bizim askerin gece hücumu yapabileceğini sanmıyordum demişti. Demek ki bu adam kış ortasında bilinmez ormanlarda ve dağlarda gece yarısı koca bir tümenle kumar oynuyordu. Oysa ki 29. Tümen Azap Savaşları'nda ne kahramanca savaşmıştı. Yine bu tümen Bulgar hücumlarına karşı Çatalca'da nasıl özverili olarak göğüs germişti. Tümeni Bulgarlar ve Ruslar ezememişlerdi. Fakat Enver didiklemeyi yemeyi başarmıştı. Şimdi şu uğursuz 25 Aralık gecesinde soğuğun etkisiyle elden çıkmış ve derin bir kar tabakasıyla örtülü kesik, ormanlıklı bir arazide her yana dağılmış, nereye geldiğini, nereye gideceğini geceleyin belirlemesi çok güç bulunan alayların herkesten gelişi güzel emir alması bu seçkin tümenin yani 29. tümenin seçkin komutanı Albay Arif Bey'i pek güç bir duruma sokmuştu. Her şey gelişi güzel, sözlü ve birbiriyle çelişen emirlerle idare edildi. Arif Bey üzüntülü ve endişeliydi. İhsan Paşa'nın sorularına karşı durumu şöyle açıkladı. Toplanmaya, soluk almaya zaman bırakılmıyor. Eldeki değerli subayların tümü gereksiz yere harcanıyor. Alay komutanlarımızın üçü de mahvedildi. Agah Bey şehit düştü. Sabit Bey ile Lütfullah Bey avcı hattında Çerkezköy'e girdiler ve kapandılar. Elde kalan birkaç yüzerle 5-10 top, bildiğiniz gibi saldırıya değil, savunmaya ayrılarak 10. kolordu beklenirse belki bir dereceye kadar amaca yardım edebilmiş olsun. Enver Paşa Hazretleri genç, acele ediyorlar. Erlere, subaylara hiç acımıyorlar. Bari bir sonuç alınabilse. Sağdan soldan birçok emirler ve tavsiyeler de yağmaya başlamıştı. Kısa bir zamanda en kuvvetli bir bünyeye sahip bir insanı bile bitap düşürecek, tahammülü güç olayların verdiği tesirat içinde, yapılacak işleri selameti fikir ile yürütmeyi ihlal edecek mahiyette ve şaşırtıcı emirlere adeta isyan edercesine, horozu çok olan yerde sabah erken olur atasözünü yüksek bir sesle sarf etmeye mecbur olmuştum. Albay Hafız Hakkı Bey'in 25 Aralık öğle vakti Kars-Sarıkamış hattına varmak hakkındaki hesabı ise bu pazar savaşa hiç uymadı. Yani kuşatma manevrası düşmüştü. Karanlık bastı, asker düşmanla karşı karşıya karlar içinde ve avcı halinde sabahladı. Askerler bu gece ne yedi bilmiyorum. Ordu ve 9. Kolordu karargahları komuta heyetleri Çerkezköy yoluna ve bu köyden 1200-1500 metre kuzeybatıda çam dallarından siperler oluşturarak orman içinde geceledi. Herkes endişeliydi çünkü bizim kolordu böyle mahvolduktan sonra bu durumu onarmanın olanağı kalmamıştı. Enver sandı ki 25 Aralık saldırısı subayların yardımcı olmamaları yüzünden sonuçsuz kaldı. Çok yanlış düşündü. Bu subaylar onun sandığı dereceden erişilmez bir yükseklikteydiler. Bu işgil çürük Balkan Savaşı yadigarıydı. General Fahri Beren, Harp Tarihi Yazarı. Sarıkamış'ın 25-26 Aralık gecesi işgal edilmemesinden taarruzu önleyen İhsan Paşa ve Kurmay Başkanı Yarakbay Şerif İlden Bey sorumludur. Bunlar Rusça yazılan kitapları okumadan hatıralarını yazarak kendilerini haklı göstermişlerdir. Ramazan Balcı, günümüz yazarlarından. Başkomutanlık vekaleti harekatı en çok 15 gün sürecek bir baskın şeklinde planlamıştı. Stratejik konumu ve ikmal kaynakları itibarıyla fevkalade önemli olan Sarıkamış'la Rusların çok az kuvvet bıraktıklarını öğrenen Enver Paşa'nın doğruca Sarıkamış'a girmesi yerinde bir hareketti. Rusların tren hattıyla her an buraya takviye kuvvetler getirmesi mümkündü. Bu bakımdan bir günün değil saatlerin dahi hareketin akışını değiştirme ihtimali hesap edilmeliydi. 25 Aralık akşamı Enver Paşa Sarıkamış önlerine gelmişti ve gece baskınıyla Sarıkamış'a girilmesini istiyordu. Kolordu komutanı erlerin yorgun olduğunu ileri sürerek harekatın durdurulmasını istedi. Buna rağmen Enver Paşa taarruz emri verdi. Gece yarısına kadar süren saldırılarda Ruslar Sarıkamış'a kadar geri atıldılar. Ancak İhsan Paşa'nın tekrar devreye girmesiyle Sarıkamış'a girilmeden hareket durduruldu. Gece taarruzunun inkişaf etmemesinde en büyük sorumluluk 29. Tümen Komutanı Arif Baytın'ındı. Bu komutan taarruz için ileri hareket eden kıtaları başkomutanlığın bilgisi dışında Kızıl Kilise'ye geri çevirdi. Onun bu hareketi gecenin karanlığında fark edilmedi. Avcı kıtaları ile ileri hatta bulunan Enver Paşa taarruzun inkişafı için boşuna gayret edip durdu. Rus harp tarihçilerinin de ittifak ettikleri gibi bu gece Sarıkamış'a girilmemesi savaşın yönünü değiştirdi. Artık sabah saatlerinde Rusların ilk takviye birlikleri Sarıkamış'a girmeye başlamıştı. Bu başarısızlıktan 9. Kolordu Komutanı İhsan Paşa, Kurmay Başkanı Şerif Köprülü İlden ve 29. Tümen Komutanı Arif Baytın sorumlu tutulmaktadır. Bu kadar zorluklarla yapılacak bir harekette en küçük erden en büyük komutana kadar herkes aynı fikirde olmalı, bütün düşünceler bir noktada toplanmalıydı. Oysa komutanların tamamı aynı azim ve iradeyi gösteremiyorlardı. Sarıkamış önüne kadar gelip günlerdir kahramanca savaşan binlerce askerin varlığı, bütün birlik komutanlarının aynı inançla işe sarılmaları halinde zaferin uzak olmadığı kanaatini vermektedir. Kurmay Albay Arif Baytın, 29. Tümen Komutanı. Bel noktasına giden yol takip edilerek muharebe hattının bulunduğu tepelere çıkıldı. Buraya varıldığı zaman görülen manzara feci ve acıklıydı. Siperler boyunca her iki tarafın ölü ve yaralı efradı yatıyor ve iniltiler işitiliyordu. Şehit miktarı sonradan bildirildiğine göre 200'ü bulmuştu. Orada tesadüf ettiğimiz 86. Alay'ın 2. Tabur Komutanı Binbaşı Bay Osman'dan muharebenin vuku ve cereyanını öğrendik. Yaralıların kaldırılması tembih ile birliklerin nerede olduğunu aramaya ve arazi üzerinde dolaşmaya başladık. Hayvanlarımızı yine bulabileceğimiz bir siperde bırakarak bu sırtlarda toplu birliklere rast gelmeksizin avare avare dolaşmamız sırasında Sarıkamış'ın ışıkları ve bir taraftan da geçtiğimiz orman dahilinde kalanların hemen her ağacın altında yaktıkları ateşler fark olunuyordu. Gece saatleri ilerledikçe soğuk da şiddetini artırmakta ve bizim de yorgunluktan, açlıktan kudretimiz donmak tehlikesi hissi vücutlarımızı sarmaktaydı. Kurmay Başkanı Yüzbaşı Hayrettin ve Üsteğmen Faik'le beraber 3 kişiydik. Kurmay Başkanı'nın vaktiyle işittiği gibi 3 arkadaşım baş başa vererek ve muşambalarını başlarına örterek birbirini nefesleriyle ısıtmak teklifi üzerine hemen olduğumuz yere çöktük. Ruslar bütünüyle panik halindedir. General Mişlayevski kıtalarına verdiği pekleştirilmiş mevzilere çekilme emrinin uygulanmasını bile beklemeden Sarıkamış grubuna ikinci kez genel çekilme emri vermek zorunda kalmıştır. 2. Türkistan Kol Ordusu Komutanlığı'na atanan General Yudaniç de sabah 3'ten itibaren gönderdiği emirlerle bazı birliklerinin ulaştırma birliklerinin arabalarıyla bazılarının da molasız yürüyüşlerle derhal Sarıkamış'a hareket etmelerini, bir kısmının da Bardız'daki Sarıkamış'a giden geçitlerin savunulması için geri çekilmesini bildirmiştir. Albay Maslovski, Rus Ordusu Kurmay Başkanı. Kızılkilise civarında Türklerin ilk birlikleri görülmeye başlanmıştı. Sarıkamış artık doğrudan doğruya tehdit edilmekteydi. Sarıkamış'ta vaziyeti çok kötüydü. Türk kumandanlığı Sarıkamış'ta muntazam kıtalardan hiçbirinin bulunmadığını pek güzel istihbarat etmiş bulunduklarından Sarıkamış'ı elde etmek için küçük bir birliğin kafi geleceğine kâni olmuşlardı. Sarıkamış külliyen müdafasız bir halde bulunmaktaydı. Ancak iki ihtiyat taburu ikamet eylemekteydi. Bu taburlardan birisi menzil hizmetinde, diğeri de Sarıkamış'taki çeşitli mağaza ve depoların karakol ve muhafaza hizmetindeydiler. Her iki tabur da çok yaşlı kişilerden oluşturulmuştu. Subayları azdı. Bu akşam Sarıkamış'ın hemen kuzeyindeki Bardız geçitleri de Türklerin eline geçmiştir. Ve Türk keşif kolları Sarıkamış'a sadece birkaç kilometre uzaklıktaki Yağmurlu Dağ civarına kadar gelmeyi başarmışlardır. General Mişlayevski bile bugün Sarıkamış'tan Mecingert'e giderken yolda bu keşif kollarının ateşine maruz kalmış, Mecingert'e vardığında Sarıkamış'tan gelen raporlarla durumun daha da kritikleştiğini öğrenmiştir. Rusların Sarıkamış'ı savunmak için ellerinde sadece ulaştırma birliklerinden toplanan askerleri vardır. Üstelik radyo istasyonları Türk topçularının açtığı ateşle tahrip olmuş ve Tiflis'le olan radyo irtibatları da kesilmiştir. Bütün bu olanlar General Mişlayevski'nin kararını değiştirmesine yeter. Mişlayevski artık Sarıkamış'ı savunmaktan da, Türklerle muharebe etmekten de, ellerindeki mevzilerin savunulmasından da vazgeçmiş, bütün Rus kıtalarının Sarıkamış'ta da durmayarak acilen geri çekilmesine karar vermiştir. Rus birliklerine gönderilen emir tam bir panik ifadesidir. Durumun değişmesi üzerine bazı kıtalar düşmanı oyalamak için mevzilerinde kalacak, diğer bütün kıtalar karanlık basınca Sarıkamış doğrultusunda kademeli ve büyük bir intizam içine çekileceklerdir. Emrim olmadıkça Sarıkamış'ta duraklama yapılmaksızın çekilme devam edecektir. Şimdi Sarıkamış'ın durumu Ruslar için iyice kritikleşmiştir. Ne var ki Sarıkamış askeri bir garnizon konumundadır. Burada Tiflis ya da Kars yönünde gelip giden askeri birliklere her zaman rastlamak mümkündür. O gün de tamamen bir rastlantı olarak Tiflis'e gitmek üzere 2. Türkistan Kol Ordusu'nun her alayından birer takım askerle Kol Ordu Hafif Topçu Takımı ve bir obüs takımı Sarıkamış'a gelmişlerdir. Sarıkamış'taki çok kritik durumun içine tesadüfen düşen Türkistan Avcı Alayı, yüzbaşılarından Ignatoviç, bu kuvvetlerle acele olarak bir savunma teşkilatı oluşturur. Akşama doğru Ruslar Sarıkamış'taki kuvvetlerini biraz daha arttırırlar. O gün yine tesadüfen Tiflis'ten izinli olarak dönen Albay Bukretov, çeşitli cephe gerisi gruplardan derhal bir müfreze kurar ve bu müfreze ile Çerkezköy ve Yağmurlu Dağı'nın savunulmasına koşar. Ayrıca General Yuden için arabalarla Karaurgan'dan gönderdiği bir taburda Sarıkamış'a ulaşmıştır. Yine aynı gün Tiflis'ten kalkan son trenle Sarıkamış'a gelen Tiflis Harp Okulu'ndan yeni mezun 100 kadar genç Rus subay da Sarıkamış'ın savunmasına katılır ve çoğu çarpışmalar sırasında ölür. Başkomutan vekili Mişlayevski karargah subaylarından Yüzbaşı Karalov ve Koçeryevski'yi de trenle Sarıkamış'a gönderir. Sonuç olarak Ruslar yeni başlayan ve çoğu tesadüfü bütün bu gayretlerle biraz toparlanır gibi olsa da bugün de Sarıkamış dolaylarında gafil avlanmışlar, Türk ordusunun harekete geçtiği 22 Aralık'tan sonraki 3 gün içinde Sarıkamış'ta hiçbir tedbir almamışlardır. Bu gecikme Enver Paşa'nın başarı şansını arttırmaktadır. Ne var ki Hafız Hakkı Bey planlanan güzergahın dışında bulunmaktadır. Eğer Hafız Hakkı Bey birlikleriyle beraber emredilen istikamette 24-25 Aralık'ta Bardız önlerine gelebilse Ruslar bugün Sarıkamış'ta imha edilebilecektir. Kendisinden bir türlü haber alınamayan Hafız Hakkı Bey komutasındaki 10. Kolordu birlikleri bugün de karşısındaki Rus kuvvetlerine taarruz etmişler ve bu taarruz gece geç vakitlere kadar sürmüştür. Pernek Muharebesi 10. Kolordu'nun bu bölgede yaptığı en şanlı muharebelerden biri olur. Kıtalar verdikleri pek çok kayıplara rağmen bir tek mermi atmadan süngüleriyle düşman mevzilerine aslanlar gibi saldırarak onları mevzilerinden söküp atmışlardır. Düşman kuvvetleri gecenin geç saatlerinde dağılarak Ardahan tarafındaki dağlara doğru kaçmışlardır. Kolordu komutanı gece yayınladığı emirde bugün yaşananları ifade etmektedir. Kolordu'nun bütün subay ve erlerinin üstün gayretleri sonucunda ve Allah'ın yardımıyla karşımızdaki düşman alayları tamamen dağılarak çekilmişlerdir. Düşmanın birçok subayı ve yüzlerce eri esir edilmiş, binden fazla silah, araba ve çok sayıda cephanesi ele geçirilmiştir. Hafız Hakkı Albay'ın kendi planı gereğince 30. Tümen yarın sabah 3'te yürüyüşe başlayacak, Allahu Ekber dağlarını aşacaktır. Kolordu komutanlığınca tümene yarın Beyköy doğrultusunda izleyeceği yolu göstermek üzere bölgedeki köylülerden 4 tanesi kılavuz olarak verilir. Yarbay Ali Osman Bey, 10. Kolordu 32. Tümen Komutanı. Askere bu gece mutlaka sıcak yemek yedirilmesi ve hayvanların da iyice doyurulması gerektiğinden köy muhtarı vasıtasıyla her tabura birer sığır verilecek ve lüzumu kadar arpa ve saman temin edilecektir. Alınan erzak karşılığında mal sahiplerine mutlaka senet verilecektir. Ayrıca gerek subaylar ve gerekse erlerden halkın mal, ırz ve canına vaki olacak en küçük bir taarruz veya tecavüzün cezasının yarın sabah idam edilmek olduğunu herkes bilmeli ve mahiyetini anlatmalıdır. Taarruzun 5. günü 26 Aralık 1914. Sarıkamış'ın sadece birkaç kilometre yakınları. Yer yer yoğun sis vardır, görüş mesafesi çok azdır. Şiddetli soğuk nedeniyle kıtalarda tam veya kısmi donma olayları artmıştır. Öğleye doğru sis dağılır, kar başlar. Kar kalınlığı 30-40 santimetreyi bulmaktadır. Kurmay Albay Arif Baytan, 29. Tümen Komutanı. Sabah ortalık ağardığı sırada bel noktasından karşıda görülen manzara şöyleydi. Güneye doğru bakılınca karla örtülü ve sisli Soğanlı Dağı ormanlarının içinde ve ön cephede Çerkezköy arkasında dere içinde Kars Demiryolu istasyonu ile Sarıkamış görülüyor ve ormanlar da ufku kapıyordu. Arazi Sarıkamış Vadisi'ne doğru tatlı meyillerle 4-5 kilometrelik bir iniş haline devam ediyor ve parça parça ağaçlar ve tarla haline getirilmiş düzlükler birbirini takip ediyordu. Kötek Sarıkamış yolunun geçtiği vadinin güney sırtları dik meyillerle yükseliyor ve Sarıkamış kasabasının doğusunda demir yolu boyunca düzlük devam ediyordu. 9. Kolordu'ya bu sabah verilen emir saat 6'da taarruza başlamasıdır. Ama henüz taarruz başlamamıştır. Taarruza geçmesi gereken kıtalarda bugüne kadar yapılan zorunlu yürüyüşler sırasında pek çok erin geride kalması nedeniyle azalma olmuştur. Dün gece yapılan taarruz sırasında da yine pek çok er bölgeye dağıldığından alaylar çok zayıf düşmüşlerdir. Bütün bu olumsuzluklara rağmen sabah saat 7.30'da 29. ve 17. tümenlerle taarruza geçilir. Kurmay Albay Arif Baytan, 29. Tümen Komutanı. Alaylarımız yayılıp ilerlemeye başladıkları sırada düşmanın şiddetli piyade ve makineli tüfek ateşine uğradıkları gibi sahra topçusu tarafından da gerilerdeki topçumuza şarapnel yağdırılmaya başlanmıştı. Düşmanın sahra toplarının menzilleri uzun, mesafeleri muayyen ve atış sahası açık olduğundan bizim kısa menzilli dağ toplarının ateşinden zarar görmeksizin serbestçe atışlarını tevcih ve idare ettiği görülüyordu. Bizim topçumuz ise ancak düşman piyadelerini ve makineli tüfeklerini hedef almışlardı. Ve böylece asıl Sarıkamış Muharebesi bugün başlamış oluyordu. Bu sıralarda ordugahlarından çıkarak Çerkez köyüne doğru inmek isteyen ordu ve kolordu karargahları da düşman topçu ateşlerinden zarar görmüştü. Enver Paşa tümen karargahının ilerisinde görünmesi üzerine derhal yanına gidildi. Kendisi toprak sütresinin gerisine çömelmiş ve devam eden topçu ateşinin altında mermiler başımız üzerinde parçalandıkça gayri ihtiyari eğiliyordu. Tümenler taarruza başlarlar. Ancak sayıları zaten iyice azalmış olan askerler yorgun ve bitkin bir haldedirler. Ve orman kenarına yaklaşıldığı sırada da taarruz duraklar. Kolordu komutanının emirlerine rağmen taarruz ilerletilememektedir. Tümen ve alay komutanlarına birliklerinin önüne geçerek taarruza mutlaka devam edilmesi emrolunur. Bundan da bir sonuç alınamaz. Bunun üzerine Enver Paşa 29. Tümen'in ileri hatlarına kadar giderek durumu inceler. Görülen odur ki taarruza devam için verilen emirler erlerin azlığı ve takatsizliği nedeniyle etkisiz kalmaktadır. Kurmay Albay Arif Baytın, 29. Tümen Komutanı. Bu surette 29. Tümen'den 3, 17. Tümen'den 2, 28. Tümen'den de bir alayın iştirak ettiği bugünkü Sarıkamış Meydan Muharebesi, günlerce istirahat yüzü görmeksizin şiddetli soğuklarda açık ordugahlarda geceyi geçiren yorgun erlerin, düşman piyadesinin sayısı mahdut olmasına rağmen topçusunun ve makineli tüfeklerinin imha edilememesi sayesinde düşmanın ateş üstünlüğü kazanması ve bu yüzden topçumuzun ateşiyle zedelenerek hazırlanmamış mevzilere karşı taarruzlarında birliklerimizin birçok zayiata düçar olması, muharebenin idaresinde üst makamların, alt kademelerin hareketleri ve icraatını şaşırtacak derecede gereksiz müdahaleleri yüzünden akşama kadar neticesiz olarak devam etmiştir. Kolordu komutanı İhsan Paşa'nın dağılan erleri toplayarak kıtaları yeniden düzene sokmak ve taarruza da yarın sabaha karşı devam etmek teklifinin Enver Paşa tarafından kabul edilmesiyle taarruz dün gece olduğu gibi yine durdurulur. Birlikler geceyi yine ateş hattında orman içinde, kar üstünde geçirirler. Kurmay Yarbaş Şerif İlden, 9. Kolordu Kurmay Başkanı. Bu 26 Aralık 1914 Cumartesi günü işte Sarıkamış Meydan Savaşı'nın birinci günüdür. Uzun bir yorgunluk, müthiş bir soğanlı dağı tipisi altında uykusuz geçen uğursuz gece, hepimizi, hele benim gibi tüm bedensel direnci, asabi bir ruhsal dirençle sınırlı olan zayıf vücutluları perişan etmişti. Biz 9. Kolordu kurmayları kimliğimizle bugün hemen hiçbir iş görmedik. Tümenlere bizzat Enver Paşa ve maiyetinin verdiği emirleri, bizim olmayan ve bizden doğmayan görüş ve düşüncelere aynen katılmak demek olacağı gibi bunu da yapmadık ve zaten yapamazdık.